9. ayrım. Sayfa 80. "Ne yaptın?" diye sordu kocasına. Ali Tekin tüm cesaretini topladı, karısının gözlerine bakarken çok üzgündü. Fatma da Kara Hasan da onun ne diyeceğini merakla bekliyorlardı. "Moğolların her yerde aradıkları adam var ya," dedi umutsuzca. "Ne olmuş ona?" diye sordu Hasan. "Onun kim olduğunu biliyor musunuz?" Fatma hala durumu anlayamamıştı. Kara Hasan şaşkındı. "Naymanlı Konurbek olduğunu söylüyorlar." "İyi de Naymanlı Konurbek kim?" Fatma kocasının ne demek istediğini anlamıştı. Duyduklarına inanmak istemiyordu. Bir anda aklına bin türlü düşünce üşüştü. Önce kardeşine, sonra kocasına baktı. "Sen şimdi Kırgızlı Can Koçak olmadığını mı söylemek istiyorsun?" dedi hayretle. "Evet, kimsin?" diye sordu öfkeli bir şekilde. "Naymanlı Konurbek." "Naymanlı Konurbek mi?" "Evet." "Naymanlı Konurbek'in karısı ve çocukları da var mı?" "Hayır." "Ben şu an kiminle konuşuyorum?" "Ali Tigin'le." Fatma biraz rahatlamış görünüyordu. Yine de üzgün ve neşesizdi. Sofrada tam bir ölüm sessizliği vardı. Bir süre konuşmadan öylece kaldılar. Kendini ilk toparlayan yine Fatma oldu. "Suçun nedir? Hırsızlık mı?" dedi kocasına öfkeyle. "Sizin ve çocuklarımın yüzünü kara çıkarıp başını önüne eğdirecek bir suçum yok. Hele hırsız hiç değilim," dedi karısına. Fatma öfkeliydi. "Peki bunca insan seni niye arıyor? Toya davet etmek için mi?" "Suçum yaşamayı seçmemdir. Bir canlının yaşaması Allah'ın emridir. Bu suç olur mu?" "Allah'ın emri başım üstüne ama Öged Ayhan Allah değil. O benim durumumda birinin yaşamasını suç saymış işte." Kara Hasan lafa karışarak, "Yaşadıklarını kısaca anlatır mısın?" dedi. Ali Tigin bir süre durup düşündükten sonra 4 yıl önceki olayı karısının ve kaynının şaşkın bakışları altında tüm ayrıntılarıyla anlatıp bitirdi. "Gördüğünüz gibi mezar yerinin gizli kalması için ya Moğol töresine uyup kendimi öldürecektim ya da Allah'ın emrine uyup yaşayacaktım. Ben de ikincisini tercih ettim. Hazineye gelince elimi bile sürmedim." Hasan lafa karışarak, "İyi yaptın. Biz Müslümanız. Putperest Moğolların törelerine uyma zorunluluğumuz yok," dedi. "Böyle düşünmene sevindim," dedi Ali Tigin. Fatma ise biraz rahatlamış gibiydi. "Benim koşullarım belli," deyince, "Bu yeniden yanımda olduğunu mu gösteriyor?" dedi kocası. "Hiçbir zaman ayrılmadım ki yeniden yanına geleyim," diye cevap verdi Fatma. Ali gülümseyerek, "Az önceki ses tonun beni korkutmuştu," deyince, burada lafa karışan Hasan, "O sadece kocasını seven öfkeli bir kadındır," dedikten sonra kız kardeşine ve eniştesine bakarak babacan bir tavırla, "Dostluk önemlidir ama dostluğu kullanmak ondan da önemlidir. Kaldı ki biz dost değil, bir aileyiz. Aile ise kutlu bir yuvadır. Birimize yönelmiş bir tehlike hepimize yönelmiş demektir. Beklemediğimiz bir anda kader bizi olağanüstü bir halle karşı karşıya getirdi. İçinde bulunduğumuz durum geleceğe dönük yeni bir tavır belirlememizi gerekli kılıyor. Unutmayalım ki gerekliliklerin de gereklilikleri vardır. Bunları görüp ona göre tedbir almalıyız," dedi. "Bir fikrin var mı?" diye sordu Ali Tigin. Kara Hasan bir süre sessiz kaldı. Ne düşündüğü belli değildi. Önündeki kımızdan bir yudum aldıktan sonra ağır ağır anlatmaya başladı. "Şu an yaylakta bulunuyoruz. İşlek yollardan olduğu kadar dağ yolundan da çok uzaktayız. Anlayacağınız Ali'nin hanın adamlarınca tanınma ihtimali çok zayıftır. Bu nedenle şimdilik güvende sayılır. Fakat kışlığa indiğimizde her an her şey olabileceğini göz ardı etmemeliyiz." Burada lafa karışan Fatma, "Tedbir nedir?" diye sordu. "Kalıp onlarla savaşamayacağımıza göre geriye tek bir seçenek kalıyor." Fatma telaşla, "Nedir o?" diye sordu kardeşine. "Tebdili mekanda hayır var derler. Peygamber Efendimizin tehlike nedeniyle hicret ettiğini herkes biliyor. Biz de Resul'ün sünnetine uyup göç edeceğiz." "Aklında gidebileceğimiz güvenli bir yer var mı?" diye sordu Ali Tigin. "Kuzeybatı'ya gideceğiz. Orada arazi çok sarptır. Bizi kimse bulamaz. Oralar Gürcistan Krallığı'nındır. Onların da Moğollara tabi olduğunu biliyorsun." "Başka şeyler de biliyorum." "Ne gibi?" "Moğolların ovada hakim olduğunu, dağlara ulaşmak bir yana yolunu bile bilmediklerini biliyorum. Orada yıllarca güvende kalabiliriz." "Arazi kışlak olmaya da uygun mu?" "Hem yaylak hem kışlak olabilecek ender yerlerden biridir. Orada şu an yaşayan yok mudur? Birkaç boy ve obanın dışında kimse yoktur. Onları teşkilatlandırıp küçük bir budun oluşturabiliriz. Bu işi yapabileceğimize aklın yatıyor mu? Diye sordu Alitigin. Neden olmasın? Sayıca üstünüz. 3000 silahlı adamımız var. Bir budun oluşturmak için sayı yeterli mi? Sence değil mi? Paraya da ihtiyacımız olacaktır. Paramız var deyince lafa karışan Fatma, paramızın olmadığını biliyorsun dedi kardeşine. Hasan kardeşine şefkatle baktı. Allah her derdi devasıyla birlikte yaratır, unutma. Ali'nin başına gelen felaketin anahtarı hanın mezarındadır dedi. Fatma şaşırmış gibiydi. Cengiz Han'ın hazinelerinden mi söz ediyorsun dedi telaşla kardeşine. Hasan kardeşinin aksine son derece sakindi. Neden şaşırdın diye sordu. Fatma hiç düşünmeden ağam seni anlamıyorum onlar bize ait değil ki deyince Hasan Ali'ye döndü. Sen ne diyorsun? Hicrete evet ama hazineyi alma konusunda kararsızım. Neden? Sen de karın gibi bize ait olmadığını mı düşünüyorsun yoksa? Ali tereddütlüydü. Bize ait olabilir mi? Diye sordu. Hasan kendinden oldukça emindi. Belki bana ait olmayabilir ama sana ve dolayısıyla karına ait olduğu kesin. Ali bir süre düşündükten sonra böyle bir iyiliği delillendirebilir misin dedi. Hasan kardeşine ve eniştesine bakıp ikiniz de beni iyi dinleyin diyerek anlatmaya başladı. Biz Müslümanız. Hareketlerimiz için putperest törelerini esas alamayız. Dinimiz akıl ve mantık dinidir. Olaylara bu açıdan bakmak zorundayız. Altın bir değer ölçüsüdür. Elini doğuya doğru uzatarak orada toprak altında bir budun kuracak kadar değer yatıyor. Bu durumda biz ne yapmalıyız? Ben seçenekleri sıralayayım. Siz karar verin. Birincisi öylece bırakıp gitmek, bu durum hazinenin geleceğini belirsizliğe itmek olur. Kısa vadede kimsenin işine yaramaz. Belki binlerce yıl sonra birinin eline geçer, onun da bunu hayır yolunda kullanma ihtimali, kullanmama ihtimali kadardır. Bir zalimin elinde zulme de hizmet edebilir. Böyle bir belirsizliğin vebalini yüklenmek ister misiniz? Gelelim ikinci seçeneğe. Hazineleri katırlara yükleyip Moğollara teslim etmek. Bu durumda da hepimizi öldürüp hazineyi gömerler. Üçüncü seçeneğimiz ise onu birlikte götürüp hak yolunda kullanmaktır. Takdir sizin. Ne diyorsunuz? Diye sordu kardeşine ve eniştesine. Ali, bana mantıklı gibi geldi derken Fatma pek aklıma yatmadı ama madem istiyorsunuz öyle olsun dedi. O günden sonra Kıpçak Obası'nda başlayan göç hazırlıkları fazla uzun sürmedi. Bir hafta sonra yola koyuldular. Katır ve develer önden gidiyor, yılkılar ve koyun sürüleri onları izliyordu. Göç devam ederken Kara Hasan'la Ali Tigin 40 katırla sürüden uzaklaşıp 3 gün sonra da güneş batarken kervana yetiştiler. 3 kişi hariç hiç kimse 40 katırın yükü hakkında bir şey bilmiyordu. Merak eden de yoktu. Ali Tigin'in Konurbek olduğuna, katırlardan dev bir hazineyi taşıdığına kimse ihtimal vermiyordu. Kervan ise ağır ağır ilerliyordu. 30 günlük sorunsuz bir yolculuktan sonra batının en sarp dağlarına geldiler. Burasının ulaşımı zordu ama suyu ve otu boldu. Halk çadırları kurup yerleşmeye çalışırken Kara Hasan'la eniştesi o gece kimseye sezdirmeden altınları güvenli bir yere gömdüler. Ertesi gün Kara Hasan kraldan izin almak için Tiflis'e giderken Ali obada kaldı. Obadakiler yeni yurtlarını sevmişlerdi. Ali geldiklerinin 3. günü karısına altın bir kolye hediye etti. Ne var ki kolyenin önemini obada hiç kimse bilmiyordu. Ali kaynıyla birlikte hazineyi gömerken almıştı. Karısını mutlu etmekten başka da bir amacı yoktu. Kolye aslında Cengiz Han'ın karısı Börte'ye Çin kraliçesi Prenses Lu'nun hediyesiydi. Kolyenin arkasında kraliçenin arması bulunuyordu. Fatma kocasını üzmemek için kolyeyi ilk gün taktı fakat ikinci gün kaldırıp sandığa koydu. Başkasına ait bir hatırayı üzerinde taşımak istemiyordu. Yeni yurtlarına gelişlerinin 7. gününde Kara Hasan Tiflis'ten döndü. Gürcü kralı kendisini çok iyi karşılamış, yıllık götürü bir vergi karşılığında yerleşmelerine izin vermişti. Bölüm 8. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Gürcistan'a gelişlerinin 3. ayı dolmuş, yaz bitmiş, güz sessizce gelip geçmişti. Zaman kışlığa inme zamanıydı. Çadırları ısıtmak zor olduğundan korunaklı bir alanda kışlamaları gerekiyordu. Kısa bir araştırmadan sonra uygun bir yer bulmakta gecikmediler. Burası etrafı dağlarla kaplı, az engebeli bir düz bir alandı. ortasındaki belirgin çıkıntı ve kenarlarındaki geniş düzlük nedeniyle bir tabağı andırdığından daha ilk günden beri buraya Tabaklı adını verdiler. Tabaklıyı çok sevmişlerdi. Hemen kolları sıvayıp işe başladılar. Ayağına yürük, eline çabuk herkes kışlaklarını kurmak için çalışıyordu. Yaşlıları ve çocukları 20 muhafızla birlikte hayvanlara göz kulak olmak için yaylak merkezinde bırakmışlardı. Tabaklı'da ise yoğun bir faaliyet vardı. Kimisi su getirip harç karıyor, kimi duvar örüyor, kimi de odun kesiyordu. Obada dayanışma güçlüydü. İşlerini bitirenler komşularına yardım ediyordu. Çoğunluğunu yaşlı ve kadınların oluşturduğu bir grupta sepileyip terbiye ettikleri derilerden çeşitli boy ve bedende kürk ve yelek yapmaya çalışıyorlardı. Evler çember şeklinde bir mekanın etrafına dizilmişti. Kapı ve pencereleri birbirine bakıyordu. Buna ağıl diyorlardı. Ayrıca her ev içeriden bir kapıyla ahır açık açılmaktaydı. Bu hem güvenlik hem de ısınmak için gerekliydi. Değirmenci Çolak Duran'ın işi de pek kolay değildi. Suyun ve arazinin durumu uygun olmadığı için insan ya da hayvan gücüyle çalışan kara değirmenini inşa etmeye çalışıyordu. Köyün tam orta yerindeki çıkıntının yanına bulgur yapmak için soku denilen bir dibek konmuştu. Ayrıca 10 adım eninde ve 20 adım boyunda bir yün ağında temeli atılmıştı. Burası ağılın çamaşırhanesi olacaktı. Tabaklı'da çalışmalar sürerken bir ara yaylakta bıraktıkları muhafızlardan üçünün 4 tane kendilerine geldiklerini gördüler. Herkes işi bırakıp telaşla onlara bakıyordu. Gelenler iyice yaklaşınca içlerinden biri "Yaylığı uğrular bastı, hırsız." demek. Bunu duyan herkes ok, yay ve kılıcını alarak atına atlayıp yaylağın yolunu tuttu. Ahırı da evi de unutmuşlardı. Yalın kılıç 4 nala ilerliyorlardı. Sonunda yaylağa vardılar. Kadınlar ve çocuklar korku ve telaş içindeydiler. Etraf savaş alanına dönmüştü. Çadırların birkaç tanesi parçalanmış, bazıları da yanmıştı. Fazla kayıpları yoktu. Uğrulardan 4'ünü muhafızlar oklayarak öldürmüşlerdi. Kara Hasan etrafını saran kadın ve çocuklara kaç kişiydiler diye sordu. 30 kadar vardı dedi kadınlardan biri. Ali kızgın görünüyordu. Peşlerine düşecek miyiz? Kara Hasan, bu arazide onları bulmamız zor olur dedikten sonra yanındakilere döndü. Çadırlarınızı kontrol edin, zarar ziyan var mı? Uğrular hayvanlara dokunacak zaman bulamamışlardı. Telaşla çadırlara girip yükte hafif, pahada ağır bulduklarını alıp kaçmışlardı. Kayıpları çok değildi ama Fatma'nın kolyesi de gitmişti. Yine de fazla üzülmemişlerdi. Yaylak kışlak hayatında bunlar olağan şeylerdi. Can kayıpları olmamasına seviniyorlardı. Hayvanları, çadırları ve kalan eşyaları toplayıp kışlığa döndüler. Han'ın 9. muhafız alayı 41. süvariyi aramayı sürdürüyordu. Fakat arama taramanın eski hızı kalmamıştı. Halk çoktan unutmuştu ama Han ailesi için durum ihanet meselesinden çok bir onur ve şeref meselesine dönmüştü. Aramadık yer bırakmadılar. Binlerce insan işkenceden geçirilip bir o kadar da öldürülmüştü. 41. süvari ise sır olup kayıplara karışmıştı. Kıpçak obasında günlük yaşam normal akışını sürdürürken Tiflis'te çok ilginç bir gelişme yaşanıyordu. Kıpçak obasını basan uğrulardan biri Fatma'nın çadırından çaldığı gerdanlığı kuyumcular çarşısına getirmişti. Han ailesi çalınan hazinenin eninde sonunda satılması için kuyumculara getirileceğini bildiklerinden önemli kuyumcuların dikkatlerini çekmişlerdi. Kuyumcu Dikranus da paraya çevrilmesi için kendisine getirilen kolyeyi incelerken Kraliçe Lu'nun armasını hemen tanıdı. Dünyanın belki en nadide takısı elindeydi. Fakat Han ailesiyle başının derde girmesini istemiyordu. Kolyeyi getiren kişiyi oyalarken çırağını gizlice Batı Moğol birlikleri bölge kumandanına gönderdi. Çok geçmeden gelen muhafızlar Uğru'yu alıp götürdüler. Adam korkudan her şeyi anlatmasına rağmen yine de kafasını kurtaramadı. Han ailesi sonunda bir ipucu yakalamıştı. Vakit geçirmeden 50 bin kişilik bir orduyla Gürcistan'ın dağlık bölgesine sefer düzenlediler. Moğol öncü birliklerini Hazaryalı Bartan komuta ediyordu. Ketboğa burada lafa karıştı. Hazaryalı'nın cesur ve bilge bir komutan olduğunu ve babasının da Han'ın emriyle öldürüldüğünü biliyorsun. Evet, Peki onun babasını öldüren bir iradeye yardım etmesinin makul bir nedeni var mı? Han işe yarar adamı tanır. Ayrıca onlara karşı çok da cömerttir. Bartan'ın askeri yeteneğinden yararlanmak için onun hırsını biraz okşamış, o da ilgisiz kalmamıştır. Bu kadar basit. Haklısın. Devam et. Yüzbaşı anlatmaya devam etti. Arazi büyük, orduların sevk ve idaresi için uygun değildi. Bartan, emrindeki güçleri biner kişilik 50 bölüğe ayırmıştı. Bölgeyi çok iyi tanıyan kılavuzları vardı. Dağlık alanın doğu ve batı yöndeki giriş çıkışları 10 bin kişilik bir kuvvetle tutulmuştu. Kalan 40 bin kişi Tabaklı'nın bulunduğu alanı geniş bir çember çizerek kuşattılar. Kumandana göre işin yarısı bitmişti. Bundan sonrası kolaydı. Çemberi daraltıp düşmanı imha edeceklerdi. Kıpçak Obası'nda ise eli silah tutan 3 bin savaşçı vardı. 50 bine karşı hiç şansları yoktu. Yine de küçük gruplara ayrılıp vurkaç savaşı başlattılar. Hareket tam 2 ay sürdü. Bartan düşmanı 5 yerde kıstırıp 5 kez savaşmaya mecbur ederken onlara çok kayıp verdirmişti. Fakat kendi kayıpları da az değildi. Düşmanın vurkaç grupları seri ok yağmurlarıyla kendilerine aman vermiyordu. Yine de harekatı sürdürmekte kararlıydı. Akşama doğru yoğun bir kar yağışı başladı. Korku ve ölümle birlikte soğuk kuzey rüzgarı yaklaşan tipiye haber veriyordu. Kimse bir adım önünü göremiyordu. Aradan çok zaman geçmedi. Rüzgar hafif hafif hızlanırken bir anda düşmanla karşı karşıya geldiler. Tipi de karda hiçbirinin umurunda değildi. Taraflar yalın kılıç birbirlerine girdiler. Bu ıssız dağ başında gırtlak gırtlağa bir ölüm kalım mücadelesi başlamıştı. Kıpçakların kadınları da en az erkekleri kadar iyi savaşıyordu. Ama kendilerinden hayli kalabalık bu güç karşısında fazla bir varlık gösterememişlerdi. Fatma küçük kızını bir heybeye koyup omzuna atmıştı. Hem düşmanla kılıçlaşıyor hem de oğlunu arıyordu. Yüzü gözü kan içindeydi. Kocası ve kardeşi gözlerinin önünde düşman okundan kurtulamamışlardı. Sonunda olan olmuş, güneş doğmuş, düşman Tabaklı'ya girmişti. Kumandanın emriyle tam bir Kıpçak avı başlatılmıştı. Yakaladıkları kadın, erkek ve çocuk demeden öldürüyorlardı. Fatma'nın bir elinde kılıç, diğer elinde bir heybe vardı. Dövüşerek bir yere varamayacağını biliyordu. Çocukları öldürmeyeceklerini bilse teslim olurdu. Ancak onları da öldürüyorlardı. Heybesini omzuna alıp birkaç adım ileride kendisini bekleyen sadık atına binerek hızla oradan uzaklaştı. Bunu fark eden bir bölük komutanı iki manga askerle onun peşine takıldı. Engebeli arazide ölümüne bir takip başlamıştı. Fatma'nın bir planı yoktu. Umudu da tabii. Nereye gideceğini bilmiyordu. Kendini kaderin rüzgarına terk etmişti. Gözlerini kapatıp bildiği bazı Kur'an ayetlerini tekrarlarken Kür ırmağına yaklaştığını fark etti. Düşman ise vazgeçecek gibi değildi. Olanca hızıyla peşindeydi. Üstelik ok menziline de girmişti. 40-50 kulaç kadar önündeki tahta köprüye yaklaşırken korktuğu başına geldi ve ata bir düşman okuyla vuruldu. Kendisi de heybesi de bir yana savrulmuştu. Hemen doğrulup heybesini omzuna alarak koşmaya başladı. Köprüyü tam yarılamıştı ki omzuna saplanan bir okla gözleri karardı. Yine de gücünü toplayarak son bir kez heybedeki çocuğuna baktı. Düşman da yaklaşmak üzereydi. Kıbleye doğru yöneldi. Yaşlı gözlerle "Allah'ım sen ki Musa'yı ve Yunus'u deryada korudun, çocuklarım sana emanet. Onlardan merhametini esirgeme." diye son duasını ettikten sonra kendisini omzumdaki heybeyle birlikte Kür'ün azgın sularına bıraktı. Askerler arkasından uzun uzun bakıp onun öldüğüne kanaat getirerek geri döndüler. Böylece Konurbek ve namı diğer Ali Tigin'e yardım eden Kıpçak Obası'ndan hiç kimse hayatta kalmadı. Zor da olsa adalet yerini buldu ve 41. Süvari cezasını çekti. 9. ayrımın sonu, sayfa 91.